Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 45. Ayrım. Bu iki olağanüstü insan arasındaki aşk bir mucize değilse nedir ve nasıl açıklanabilir bu mucize? Bence aşkın dışında bir başka boyutu daha var bu işin. O da üzerinde yaşadığımız toprakların yüzyıllar içinde oluşturduğu birlikte yaşama armonisi. Bunca değişik kökenden gelen, başka koşullarda yetişen iki insanı aşk bir araya getirmişti. İkisi birbirini tamamlıyor, bütünlüyordu. Çünkü aynı değerler sistemine, aynı ahlaki kurallara inanıyorlardı. İşte bu yüzden Yaşar Kemal, soğuk alnını öptüğü Tilda ile bu güzel yaşam için teşekkür ettikten sonra "Duydu beni," diyordu. "Eminim söylediklerimi duydu." Kim ne derse desin, beyin ölümü, tıp kuralları hepsi tamam. Ama ben de eminim, Tilda kocasının ona teşekkür ettiğini duydu. Çünkü bunu o kadar hak etmişti ki. Tilda Serero, sefarat Yahudilerindendi. Dedesi Jack Paşa Abdülhamid'in baş tabibi, babası ise Selanik Bankası müdürüydü. Yaşar Kemal'le mezarda buluşmak için Müslüman mezarlığına gömülmek istiyordu. Bu yüzden cenazesini Müslüman törenleriyle hatun kişi niyetine diyerek kılınan namazla Teşvikiye Camii'nden kaldırdık. Zincirli Kuyu'ya götürdük. Yaşar Kemal Tilda'nın yanında kendisi için bir mezar yeri almıştı. Bana da yanındaki yeri almamı söyledi. Birlikte oluruz dedi. Ama ben yatacağım yeri görmek istemediğim için almadım. Daha sonra hayat akıp gitti ve zaman bütün bu yaraların acısını şefkatli bir dokunuşla yumuşattı. Sanki her şeyin üstüne sağaltıcı bir merhem sürdü. Hiçbir şey unutulmadı ama insanlar günlük yaşamlarını sürdürürken her gün yeni kararlara imzalar attılar. 1 Ağustos 2002 günü Yaşar Kemal'in Ayşe Baban'la evlenmesinin şahitliğini yapıyordum. Vaniköy'deki dairedeydik. Nikahı Kadıköy Belediye Başkanı dostumuz Selami Öztürk kıydı. Sevgili dostum Eser Alptekin de şahitti. Bu evlilik biraz benim ön ayak olmamla gerçekleşmişti ama zaten Yaşar Kemal başka biriyle evlenmezdi. Ben sadece çok fazla beklemelerinin bir anlamı olmadığını ikna etmiştim ikisini de. Haklıydım çünkü Ayşe birçok niteliğinin yanı sıra Tilda'nın adına bir çeviri ödülü verilmesini önerecek kadar büyük bir insandı. Ve Tilda'yı kaybettikten sonra Yaşar Kemal'i mutlak bir ölümden kurtarmıştı. Son söz. Eksildi ömrümüzden umut dolu o yıllar, siz miydiniz, bizler miydik yorgun düşen kuşaklar? Babaannem bir gün bana herkesin içinde keçi dedi. Ama bunu o kadar güzel bir biçimde söyledi ki çok küçük olmama rağmen bundan ötürü bir anlam çıkarmamam gerektiğini anladım. Sonra devam etti. Bu benim yavrum keçidir, öteki çocuklar koyundur. Büyük kuyrukları her türlü kabahatlerini örter ama bu benimki kapatamaz. Dağ keçisi gibi yapayalnız kalır. Şimdi 61 yaşında bunun anlamını kavradığımı düşünüyorum. Aradan geçen yarım yüzyılı aşkın zaman diliminde sanki her an bu kehaneti doğrulamak için yaşadım. Bunca deneyimden sonra yalnızlığı da biliyorum, kalabalıkları da. Sevgiyi de biliyorum, dostluğu, düşmanlığı, öfkeyi de. Hayatım boyunca bana en çok sorulan soru, niye çeşitli sanat dallarında ürün verdiğim oldu. Ben de onlara, Samos'ta toplanan Helen ve İonya filozoflarının bütün sanatlar ve bilimler arasında bir bağ olduğu sonucuna vardığını, eskiden sanatçıların birçok dalla birden ilgilendiğini anlattım. Büyük besteci Hans Eisler, sadece müzikten anlayan bir kişi müziği de anlayamaz demişti. Kendimde deneme hakkı bulduğumu söyledim. Ama bunların hiçbiri gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Bir tek şeyi eksik bırakıyordu. O eksik parça ise benim bu işleri yaparken aldığım korkunç zevkti. Söyleyin bana, evde yaptığınız bir bestenin stüdyoda yavaş yavaş kanlanıp canlanmasının, sonra bunu milyonlarca kişinin söylemesinin verdiği zevk başka neyle ölçülebilir? Ya hayalinizde kurduğunuz bir sahnenin pelikküle geçmesi ve perdede hayat gibi akıp gitmesi. Ya mutlak bir yalnızlık içinde yazdığınız romanların farklı dillerden ve kültürlerden insanlara ulaşması. Hayatta bunlarla ölçülebilecek bir zevk olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden yaşadığım tek ömür içinde her şeyi deneme hakkını kendimde gördüm, hala da görüyorum. Elbette bunları beğenen de olacak, beğenmeyen de. Benim yolum belli. Dinleyicilerim, okuyucularım, seyircilerim istediği sürece üretmeye devam edeceğim. Beğenmeyenlerden ise tek bir ricam var. Bana sırtlarını dönmeleri, beni unutmaları. Bundan sonrasını çok yoğun bulduğum için burada son vereceğim anılara. Son yıllarda yazdığım romanların sayfaları bir masal kuşunun kanatları gibi açılarak beni dünyanın çok değişik köşelerine uçurdu. Bestelediğim müziğin notaları sanki raylar üzerinde hareket ederek bilmediğim kültürlere taşıdı. Kimileri gövdemi ve ruhumu yok etmeye çalışırken, kimileri sanatçı gururumu okşayacak büyük ödüller sundu. Yatak altında mum ışığında okuduğum kitaplar sonucunda dünyanın büyük üniversitelerinde dersler, konferanslar verdim. Kendi ülkesinde antidemokratik rejimlerin bir sivrisinek gibi ezmek istediği bu insan, o kayıp yıllarda bestelediği ezgiler sayesinde hapise attığı yere çok yakın bir alanda en büyük kitleyle buluştu. Ömrümün dökümüne baktığım zaman Abidin Dino, Yaşar Kemal, Mikis Theodorakis, Elia Kazan gibi büyük sanatçıların dostluğunun yanı sıra küçük adamların düşmanlıklarını da görüyorum. Her dönemde benimle uğraşan, yazı yazmamı, beste yapmamı engelleyen küçük insanlar oldu. Güzel günler paylaştığımız eski arkadaşlarımdan bazıları bile benim aleyhime sayfa sayfa yalan döşendiler. Bunları okuduğum zaman içlerine düşen ateşin ne kadar harlı olduğunu fark etmek irkiltti beni. Meğer yıllar boyunca ne kadar çok acı çekmişler diye düşünmeden edemedim. Ama bunlar arasında hiç büyük sanatçılar, yazarlar, yani ciddi yaratıcılar yoktu. Şimdilik hayattayım ve kim bilir başınıza iyi ya da kötü daha neler gelecek. Schopenhauer'ın çayırında otlayan kuzular gibi neşe içinde sıçrayıp zıplamamızı sürdüreceğiz bir süre daha. Hem de yandan bizi süzmekte olan, hangimizi seçeceğine karar vermeye çalışan kasabı fark etmeden ya da yok sayarak. Zaten her gün varoluş denilen mucizenin de sınırlarını kavrayabilmiş değilim. Çünkü eğer 1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Livane Sancağı'nın Artvin, Yusufeli Dağları'ndaki Bıçakçılar Köyü'nde yaşayan ve at yetiştiren Yusuf Ağa, bütün ailesi ve kendisi Ruslar tarafından yok edilmeden önce Ömer adını koymuş olduğu bir erkek çocuğunu Erzurum'a Ahmet Muhtar Paşa'ya göndermiş olmasaydı. Subay olan bu evlat Erzurum'da halka büyük zulüm yapan Rus işgal kuvvetleri komutanını öldürdükten sonra hastaneye yatırılıp günlerce aç bırakılarak zayıflatılmasa, her gün katran sürülerek tene esmerleştirilmese ve görgü tanığı askerle birlikte suçluyu bulmak üzere bütün birlikleri dolaşan Rus heyetinde değişik bir insan gibi göründüğü için kurtulmasaydı. Kol ağası Ömer Bey, Harput Redif taburuna tayin edildikten sonra Ümmü Gülsüm adlı kadınla evlenmeseydi. Bu evlilikten başka bir çocuk değil de Zülfikar adını verdikleri çocuk doğmasaydı. Bu çocuğun yetişip hakim olduktan sonra Emine Hanım'la evliliği olmasaydı. Ve bu evlilikten Mustafa adını verdikleri bir çocuk doğmasaydı. Mustafa Bey savcı olarak Ilgın'a tayin edilmese ve ilk görev yeri olan bu ilçe adliyesindeki odasından görünen bir bahçedeki kumral kızı beğenmeseydi. Bu evlilikte milyonlarcası yerine bir tek tohum ötekileri alt etmeseydi. Normalin altında bir kiloyla, 1 kilo 300 gram ve boynuna kordon dolanmış olarak doğan morarmış bebek, maharetli bir ebenin elleriyle hayata döndürülmeseydi, ben var olmayacaktım. Ve elbette var olmadığım için var olmadığımı bilmeyecektim. Başkaları da bunu bilmeyecekti. Doğma ihtimaline sahip ve doğmamış milyarlarca varlık gibi yaşam adaylığı sınavını geçememiş olacaktım. Zaten ben diye bir şey oluşmadığı için doğmamış bile sayılmayacaktım. Bunun dünyaya ne gibi etkileri olacaktı? Her insan minimal düzeyde de olsa dünyaya kendince iyi ve kötü katkılar yaptığına göre elbette benim var olmama durumumun hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir takım sonuçları olacaktı. Bunların en önemlisi çocuğum da doğmayacaktı, var olmayacaktı. İkinci olarak benimle bir ömür geçiren ve çocuğumu doğuran karım başka bir hayat sürecekti. Annem, babam, kardeşlerim ve arkadaşlarım benimle olan etkileşimlerindeki iyi ve kötü olayları yaşamayacak, bunun farkında olmayacaklardı. Zaten bu hayat zincirindeki minimal bir sapma sonucunda babam da var olmayabilirdi, dedem de ondan öncekilerdi. Dünyaya gelmek ve var olmak bir mucizedir ama insanların çoğu bunu düşünmez. Dünyaya gelmiş olmalarını ve varoluşlarını çok doğal karşılar ve bunun sayılmayacak kadar çok parametrenin kesişmesiyle oluştuğunu akıllarına getirmezler. O mucizeyi yok edenler, hatta bununla övünenler de ne yaptıklarını bilmezler. Ama düşünenler ve bilenler de vardır. Ve bu insanlar zaman zaman varoluş korkusu denilebilecek bir ruh ürpermesi içine girer. Aynaya baktıkları zaman kendilerinin seçmediği yüzlerinin ne anlama geldiğini çözmeye çalışırlar. Ben ne demektir? Var olmanın bir anlamı var mıdır? Var olmayan zaten var olmayı bilemeyeceğine göre, var olanın kendi varlığını kavraması bilinç midir? Bilinç nedir? Beynin kimyasal bir fonksiyonu mu? Yoksa bu dünyaya gelmiş olmanın bir amacı var mıdır? Niye bir çocuk oluşturma potansiyeline sahip 100 katrilyon kere 100 katrilyon, şu sayılması mümkün olmayan çoklukta, sperm bu işi beceremezken bir tanesi insana dönüşür? Ve hangi nedenden dolayı o insan sizsinizdir? Bir kere var olduktan sonra artık sonsuza kadar varsınızdır. Var olmamış kategorisine geri dönemezsiniz. Ölüm sizi bütünüyle yok edemez. Çünkü en azından dünyanın fiziksel ve biyolojik varlığını mikro ölçüde de olsa değiştirmişsinizdir. Başka var olanların yaşamına etkileriniz olmuştur. Az ya da çok ama mutlaka. Sonra size, içine doğduğunuz kültüre, bölgeye, dine uygun bir isim verirler. Bu at ve ben kavramı bütünleşir. Doğduktan sonra verilen isim, varoluşunuzun bir parçası haline gelir. Ama bu gerçek değildir. Bu ismi 20 kere tekrarlarsanız yabancılaşırsınız. Alışık olduğunuz isim yabancı bir sözcüğe dönüşür. Böylece size konulan ismin yapay bir şey olduğunun, varlığınızın bir parçası olmadığının derin bilincini duyumsar, şaşırırsınız. Bu varoluş ürküntüsünü içinde duymamış insan var mıdır acaba? Sanmıyorum. Bunu herkes ya rüyasında hisseder, ya yaşamının beklenmedik bir anında sebepsiz hüzünler ve korkular kaplar içini. Ama kimileri bunu bilinçce çıkaramaz. Bazıları da Azrail yokladı der geçer. Benim rastlantılar sonucunda var olmam sayesinde yazabildiğim bu kitabı yine rastlantılar sonucunda var olan siz okuyabiliyorsunuz. Uzayın ve zamanın sonsuzluğunda birbirinin yanından geçen iki küçük meteor gibi. Bu yüzden herkesin yaşamı birbirine benzer. Eğer hatırlayabildiklerimiz ana rahmine kadar gitseydi, oradaki koşullarımızın, iyi ve kötü günlerimizin, üzerimizdeki baskıların, duyduğumuz boğuk seslerin, doğum kanalında çektiğimiz sıkıntıların, gördüğümüz ilk ışığın, ilk şeklin tarihini de paylaşabilir ve birbirimize ne kadar benzediğimizi anlayabilirdik. Ama bunun yerine beynimizdeki gri hücrelerin kaydedebildiği ilk günlerden itibaren başlatıyoruz öykümüzü. Var olmak da bir mucize, yoktan var olan iki embriyonun basılı bir selüloz aracılığıyla düşünce ve duygu alışverişi kurması da. Bütün bunlardan öğrendiklerime gelince, Nazım'ın ölürken zeytin ağacı diken adam örneği gibi başkalarına yararı dokunacak şeylerin en önemli hazine olduğunu öğrendim. Geçici ve kalıcı arasındaki farkı öğrendim. Hayatta ne kadar hata yaparsanız yapın, eğer zamana dayanan ve gelecek kuşaklara aktarılan eserler vermişseniz ayakta kalıyorsunuz. Benim kadar heyecanlı ve oradan oraya savrulduğu için çok yanlış yapan birinin hayatını besteleri ve kitapları kurtardı. Şöhret ve mutluluğun ateşle kar gibi olduğunu öğrendim. Biri ötekini azaltıyor ya da yok ediyor. Kozmos'da hiçbir büyüklük ifade etmeyen dünyamızın bir köşesinde yaşadığımız küçük hayatı çok önemsememeyi öğrendim. İnançların insanların ölüme karşı çırpınışı olarak tanımlanabileceğini kavradım ve o andan itibaren samimi dindarları eleştirmedim. Bu işi siyaset olarak kullananlara ise nefretim arttı. Gerçek başarının bir yan ürünü olduğunu öğrendim. Başarıyı hedeflerseniz onu kazanamıyor, unutup da kendinizi iyi bir iş yapmaya adarsanız geldiğini görüyorsunuz. Moda fikirlerin, siyasetlerin ve sanat akımlarının sıfır olduğu konusundaki inancım pekişti. Çünkü zamanın bunları eskittiğini ama gerçek yapıtları koruduğunu gördüm. En iyi yaşam biçiminin düşman yaratmadan yaşamak olduğunu öğrendim. Sonunda onlarla baş edebiliyorsunuz. Ama ömrünüz paçalarınıza dolananları kovalamakla geçiyor. Büyük sanatçıların sadece kendi yaratısıyla uğraştığını, kimseyi kıskanmadığını gördüm. Dünyayı değiştirmenin ne kadar zor olduğunu öğrendim. İnsanların benim bir zamanlar düşündüğümden daha kötü olduğuna karar verdim. En güzel düşüncenin bile siyaset alanına girdiği zaman çürüdüğünü, siyasetin bütün kavramları daralttığını ve yozlaştırdığını öğrendim. Kentte büyümüş bütün memur çocukları gibi hayvanlara çok uzattım ve onlardan korkardım. Sonra onlarla kucak kucağa yaşamayı öğrendim ve dünyamı zenginleştirdiler. Aşk imiş ne varsa alemde dizesinin ve sevda sevda derler be hey erenler, bilmeyene bir acayip hal olur dizelerinin derinliğini kavradım. İnsanoğlunu bu kadar çılgın bir tür haline getiren ve birbirine kıymaya götüren itkinin, öleceğini bilen tek canlı olmasından kaynaklandığını anladım. Diğer canlılar gibi bu bilincimiz olmasaydı daha iyi bir dünyada yaşardık. Bilgeliğin bilgiden çok daha önemli olduğunu yüreğimin derinliklerinde duydum. Milyarlarca insanı hareket ettiren temel itkilerin, onların beslenme ve üreyerek türünü devam ettirmeye programlanmasından kaynaklandığını görünce insanları çok aciz buldum. Bu koşullanmaların ötesine geçen büyük mutasavvıf, filozof ve şairlere ise hayranlığım arttı. Dünyanın geleneğinde sanat diye bir sığınma limanı olmasaydı intihar edebileceğimi hissettim. Müziğin ebedi sessizliği yırtma çabası olduğunu kavradım. Dünyanın dönüşü sırasında si notası çıkardığı söylenir. Galiba en kalıcı ve en güzel ses bu uzun si sesi, ötesi cılız çırpınmalar. Makamıyla, parasıyla, şöhretiyle övünenler beni güldürmeye başladı. Sonunda ben dediğim varlığın, kozmik sonsuzlukta bir an yanıp sönen bir ateş böceği bile olmadığını öğrendim. 45. ayrımın sonu, sayfa 410. Teşekkür. Bir bölümü Barbarları Beklerken adıyla Aktüel Dergisi'nde 22 Ekim 1992, 26 Ekim 1994 yayınlanan bu anıların basıma hazırlanmasında yardımcı olan Remzi Kitabevi mensuplarına, kapak kompozisyonunu yapan Ömer Erduran'a, sevgili editörüm Necla Feroğlu'na yürekten teşekkürler. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı Sevdalım Hayat. Yazarı Zülfü Livaneli. Seslendiren Can Koyunpınar anısına annesi Zerrin Koyunpınar. Seslendirme bitiş tarihi 25 Mart 2008.